Garip Zamanlara hoş geldiniz. Mart ayının kaydını yapıyoruz. Tabii kendi aramızda konuştuk, neleri konuşalım diye. Gündem bayağı yoğun. Siyaset, savaş maalesef bu bölgenin bir gerçekliği haline geldi. Yani birazcık klişe oldu bu ifadede ama gerçekten öyle. Bunu belki ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Acaba başka şeyler mi konuşsak diye baktık ama galiba bu içinde bulunduğumuz durumu çok böyle atlamadan geçemeyeceğiz. Çünkü hepimizin ruh halini etkiliyor, yaşamımızı doğrudan etkiliyor. Ben şeyi de ilginç buluyorum. Yani hani Kıbrıs'ın aslında İsviçre'nin yanında bir yerde bir ülke olduğunu zannedenler de özellikle haksızlık yapıyorum belki ama Kıbrıs'ın güneyinde bunu daha çok gözlemledim. Çünkü Avrupa Birliği üyeliği tanınmış bir ülke olmanın getirdiği avantajlar. Öyle bir hissiyat var idi. Bize bir kere daha hatırlattı bu gerçeklik. Aslında biz Orta Doğu'nun içinde, dibinde. Hani bu Orta Doğu ifadesi de tartışılıyor arkadaşlar, biliyorsunuz. Kime neye göre, neye göre. Hatta bazıları ne diyor buna? Batı Asya. Batı Asya ifadesini de yakaladım ben burada. Dolayısıyla hani böyle bir dönemde İran bombalanmaya başlandı Amerika tarafından ve İsrail tarafından. Belki en sonda biraz bahsederiz. Ben Lübnan'dayken Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah da sürece dahil oldu. İran'da tepki olarak bölgedeki neredeyse bütün ülkelere birer tane bir şeyler gönderdi.
Birer ikişer.
Hakkınız budur diyerek. Yani ilginç zamanlarda.
Dileriz ki savaş bir an önce sona erer. Yani masum insanlar ölüyor. Dolayısıyla temennimiz ivedi bir şekilde sonlanması savaşı.
Şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte Amerika, Trump haksız ve İsrail haksız, dolayısıyla İran haklı, ya da işte İran ama çok kötü bir yönetimi var, dolayısıyla onları da haklı bulamayacağım, kimse kusura bakmasın gibi tartışmalar dönüyor.
Yani İran halkı adına ben konuşmak istemem açıkçası. Yani iki tarafı şeyi de anlıyoruz yani sonuçta. Yani baskıcı bir yönetimden insanların kurtulmak istemesini de anlıyoruz. Ama tabii bu başka bir ülkenin gelip bir terör estirmesi de kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla galiba o şey arada bir yerde gibi geliyor bana. Ama dediğin gibi de İranlılar adına da konuşmak istemem.
Keşke aramızda uluslararası ilişkilerden anlayan bir akademisyen olsaydı da bize birazcık durumu özetleseydi. Ah Sertaç. Profesör
aslında
Doktor Sertaç Soğan, buyursunlar
birden
efendim.
Birden fazla var aramızda uluslararası ilişkilerden anlayan ama.
Günümüzde kimdi, hani esprisini yaptık, artık diplomayı atalım çöpe. Ne uluslararası hukuk kaldı, ne işte.
Şey vardı ya bugün, işte siyaset kaldı. Uluslararası hukuk kitaplarını.
Ne diplomasi kaldı.
Kurgu kitaplarının yanına koyalım. İstersen biraz değiştirelim konuyu, bu kasvetten.
Başlamadık. İstersen başlayalım.
Konuşalım. Tamam, konuşalım.
Yani, çok hızlı konuşalım. Çok tamam. Fazla detaylarına girmeden aslında.
Okey, konuşalım.
Şeye katılırım ben, Evren'in söylediğine. Şu şekilde ifade edeyim aslında. Yani bu siyah beyaz bir şey yoktur. Yani illa ki taraf olacak diye bir şey de yoktur orada. Evren'in söylediğinden şunu alarak ben devam edeyim. İran halkının... İran halkıyla empati yapıyorum ben ve gerçekten samimiyetle üzülüyorum. Çünkü iki ateş arasında kaldı.
Bunu İran geçenlerde halkı. Televizyon programında da söyledin.
Evet, yani bu gönülden söylediğim bir şey. Şu var aslında, bir de eklemek istediğim. Yani ne oldu? Savaş başladı ve işte bizim reaksiyonumuz... Yani herkes tabii işte panik falan. Ama bizim ayrı bir şey oldu. Bizim çocuklar güneyde okula gider. Amerikan Akademi şey. Ekstradan bir şey, stres yaşandı. Aurora'ya şey düştükten sonra, bu insansız hava aracı. Çocukları okula gönderelim mi, göndermeyelim mi tartışması. Göndermeyen aileler oldu. O noktada tamam, yakınız, İsviçre'de değiliz ama hala daha o lüksümüz var yani. Bunu yani eğer çok endişeleniyorsan çocuğunu okula göndermen olur biter. İşte İranlılar, Tahran'dakiler, Naps'ın şeyi geldiği zaman aklıma, yani çok böyle nasıl diyeyim, yani utan, yani
evet,
tam ifade edecek kelimeyi bulamıyorum ama endişelenme utandırıyor beni, evet, diyeyim. Yani o mahcubiyeti, mahcup,
güzel ifade ettin. Yani ben de onu demek
mahcup bir şekilde şey, bir mahcubiyet, aynen, hissediyorum. Yani şey diyoruz, tabii ki bizim de hayatımızı etkileyecek farklı farklı şekillerde ama işte ortalama bir şeyin, İran vatandaşının hissettiğinden Ya da işte Gazze aynı şey. Oralarda da geçer. Ya da Lübnan. Yani her taraf ateş çemberi. O çok şey yani depresif bir durum. O çaresizliği düşündüğünüz zaman, o empatiyi yaptığınızda çok nasıl diyeyim? Zaten savaşın yani anlaşılır ya da işte kabul edilebilir bir tarafı yok ama biraz böyle duygusal şeyine indiğinizde de çok çok çok daha böyle farklı hisler geliyor insana. Yakın olduğumuz için dediğin gibi Kemal, herhalde ayrıyeten ekstradan bir empati hissediyoruz. Onun dışında değerlendirme anlamında benim ilk andaki reaksiyonum şeydi. Yani çok fazla uzun sürmez bu. Tabii neye dayanarak söylüyorum ben bunu? Birkaç olguya dayanarak. Ama tabii bunlar şey, yani rasyonel düşünerek söylenen şeyler. İşte yani Amerika'dan aktörlere baktığımızda farklı farklı. Artı bir de bu, yanılmıyorsam Haziran ayındaydı, ısrarla söylüyorum ama tekrar kontrol etme fırsatım olmadı. O 12 gün savaşına falan baktığımızda şey yok ya, kara harekatı olmadığı için, havadan gittiği için, füzelerle gittiği için bu aslında bir sizin mühimmat stoklarınızla sınırlanabiliyor bu savaşın şeyi, uzunluğu. Yani 12 gün savaşını mesela argümanlardan bir tanesi, İsrail'in elinde artık intercept edecek, onun Türkçesini
müdahale.
Yani o işte gelen füzeleri imha edecek, durduracak füze kalmadığı için İran'ın işine, özür dilerim, İsrail'in işine geldi ve daha erken bitti. Yani burada da sanki öyle bir şey yaşanacak gibi geliyor bana. Çünkü İran'da tabii anladığım kadarıyla neredeyse sınırsız sayıda drone var. Balistik füzeler daha sınırlı. Ve diğer tarafta işte hem Körfez ülkelerinin, hem İsrail'in, hem de Amerika'nın elindeki bu bloke edebilecek füzeler sınırlı. Dolayısıyla bunlar belirleyecek faktörler. Yani ne kadar, çok çok da fazla uzayamaz. Çünkü bir noktada bunlar tükenecek. O bir tarafı işin. Diğer tarafı, Trump bana öyle geliyor ki yani biraz sürüklenerek gitti. Netanyahu'nun arkasında, onun kuyruğuna takılıp girdi bu işe. Çünkü yani zaten popülaritesi acayip düşük bir noktada. 38 falan galiba. Bilmem daha önce burada mı konuştuyduk. Yani Amerikan başkanının işte bu büyük buhran sırasındaki başkan Hoover'dı yanılmıyorsam. Onun popülaritesi yani şey... Nedir bu approval rating şeyi?
Onay.
Evet. Halkın gözündeki şeyi, halkın onayı, kendisine verdiği onay. Onun düzeyinde, yani çok dipte hiç görmediği kadar düşük bir şeyde. Ve tabii göç bir parçası bunun. Yani o Minneapolis'te falan olanlar. Ama diğer mesele, enflasyonu düşürmek, hayat pahalılığını indirme, azaltma taahhüdüyle geldi. Oradan döverek geldi Biden'ı. Ama bu gerçekleşmedi. Şimdi hemen şeyi yaşadık işte, bu petrol fiyatlarının artması. Hepimiz biz burada iki kere zam gördük. Yani düşünün 11-12 gün içerisinde. Amerika'da da psikolojik sınır anladığım 1 dolar falanmış. O 1 doların üstüne çıktı ilk defa.
Şeyi söylediler yani Türkler. Yani tabii biz tele kullandığımız için bu bizim işine geçerli. Zaten gözlemliyoruz etrafta. Genelde ekonomik değişimleri gözlemlerken indikatör olarak işte döviz ne kadar arttı falan ona bakarlarken, Amerika'da bu petrol fiyatıdır. Yani petrol fiyatı ne kadar arttı, bu bir göstergedir. Ve tabii Brent petrol 100 dolara yaklaştı. Bu enflasyon olarak zaten Amerika'da bir enflasyon korkusu var. Dünyada bir enflasyon
çok
korkusu var.
Çok belirgin bir tartışma orada. Yani aynen. Bu aynen. Cost yani, of living ya da hayat pahalılığı.
Bir yandan şeyi faizi indirmek için Merkez Bankası'nın bir önceki başkanıyla kavga etti. Şimdi bütün şartlar oluşmuşken, çünkü veriler iyi geliyordu, hı-hı, enflasyon verileri. Merkez Bankası faizi indirecekse, keza Türkiye'de bugün toplantı vardı, onlar da es geçtiler. sabit tuttular faizi ki düşürmeleri bekleniyordu. Faizler düşmüyor. Enflasyonun korkusu var. İşte Brent petrol 100 dolara yaklaştı. Arzın %20'si 30'u şeyden geçiyor.
Evet.
Hürmüz boğazından geçiyor. Öyle bir var. Kara bir tablo var. Bütün dünyayı etkileyen.
Ben iki şey söylemek isterim burada. Bir tanesi bir yerde okumuştum. Çok beğendim bunu. Dedi ki Amerika'nın İran'a saldırması için küçük bir sürü sebebi vardı. Hiçbiri tek başına yeterli değildi. Ama işte her analiz bunun bir noktasından tuttu. Ondan sonra başka noktasına atladı. Ve hani topladığında belki bir şey çıkar gibi. Ama burada analizlerinize katılıyorum. Bence kesinlikle hazırlıklı değildi. Uzun vadeli bir planı da yoktu. Ne olacağını tahmin etmedi, öngörmedi. Ve zaten de dinlemedi hiçbir tavsiyeyi. Bu birinci gözlemim. Söylemek istediğim. İkincisi de şu. Bu savaş başladığında bütün sosyal medyada, televizyonlarda, her yerde çeşitli yorumları ve analizler oldu. Her biri bir başka noktadan yakaladı. Ama son dönemlerde bu analizlerin bir yere doğru evrildiğini gözlemliyorum. Özellikle son 1-2 gündür. Çok da yakından takip etmeye çalışıyorum. O da şu, aslında oyunun stratejisi ve akışının yavaş yavaş İran'ın istediği yöne doğru evrildiğini söyleyenlerin sayısı arttı. Niye böyle diyorum? Evet, çünkü İran'ın savaşı kazanmak, kaybetmek gibi bir kaygısı yok. Çünkü hiç kimsenin karadan askerle ülkeyi işgal edeceğini düşünmediğini için ve bunu da hepimiz biliyoruz. Ve her türlü saldırıya da göğüs germeye hazır olduğu için bütün savaşı ekonomik bir baskı unsuruna çevirme stratejisi uyguluyor. Bence de bu analiz çok güzel bir analiz. Herkes muhtemelen duymuştur bunu. Hürmüz Boğazı'nı kilitleyerek işte efendime söyleyeyim. Hatta bu askeri mühimmat yapılan malzemelerin, kimyasalların kaynaklarını kurtarak nasıl onları taşıyan gemiler şimdi mesela yakıt taşıyamıyor veya yakıt taşıyamadığı için o fabrikalar bunları üretemiyor. Dolayısıyla aslında çok uzun vadeli bir oyun oynuyor ve bütün dünya halklarını da anladığım kadarıyla canlarını yakarak bir şekilde bunun tersine döndürmeye çalışıyor. O açıdan bakarsak doğru. Ve son bir şey daha söyleyeyim, evet, yani bu füzeler bittiği zaman savaş kendiliğinden bitmiş olacak gibi duruyor. Başka boyutlardan belki yürür, bilmem.
Şimdi isterseniz böyle devam edelim biraz savaşı şeyinden çıkarak,
kasvetinden çıkalım, çıkarak tekrar gelelim,
tekrar geliriz
ekonomik bağlamına. Ekonomik bağlamına fazla
birazcık aslında bağlamına değinelim, çünkü sizinle de paylaştım. O genelde Sertaç gönderme yapar, The Economist'e, ama onun editörünün bu kripto ile ilgili açıklamalar vardı, güzel. Anlamında, yani kriptonun bu defaki düşüşü diğer düşüşlerden neden farklıdır
artık
anlamında.
Artık cool değil, evet, diye çok, bir şey var. Evet. O ben de güzel seyrettim biraz önce.
Şimdi diyor tabii, daha önce düştüğünde, risk iştahı düştüğünde, daha önce de kripto düştü. Özellikle Bitcoin, Ethereum önde gelenleri. Ama o zamanlar yalnız değildi.
Nasdaq'la
birlikte düşüyordu. Evet. Çünkü yani o da risk iştahıyla ilgili bir yatırım. Daha çok onun kabardığı zamanlar yapan. Bu gerilim zamanları ise daha çok emtia, altın, bu şeyler, güvenli limanların diye nitelendirilenlerin arttığı. Fakat bu defa yalnız hissediyor kendini kripto. Çünkü kripto yapıyor, düşüyor, tek başına düşüyor. Yani Nasdaq hafif düştü, toparlandı, yükseldi. Bir söylediği boyut bu. İkinci boyutsa o bahsettiğin, yani bu kripto biraz da aura, mood işi. Daha önce cool bir şeydi bu. Şimdi diyorlar ki yani böyle bir işte yaşlı insanlar bile en bilinen şeylerle kripto alım satımı yapabiliyor. Bir, o boyutu var. İkinci boyutuysa işte bağlamında yine bunu da Ethereum'un kurucusu söylüyor. Biliyorsunuz Ethereum Bitcoin'den sonra en çok bilinen kripto. Zaten Bitcoin dışındaki hepsine altcoin diyorlar. Altcoin'lerin en bilineni. Onun kurucusunun söylediği bir şey var. Diyor ki kriptolar mainstream oldu. Sisteme entegre oldu. Bir şey de diyor, sisteme entegre olursa artık cool olmaz. Hatta o bir kelime kullanır. Uncool. Bizim program biliyorsunuz böyle İngilizceler karşılığı olmayan kelimelere Türkçe'de bulmaya çalışırız. Şimdi kulu sanırım çevirmemek lazım. Çünkü Türkçe'ye çevrilebilecek bir şey değil. Fakat ben düşündüm, şimdi is not cool der başlıkta. Sonra konuşurken uncool der Ethereum'un kurucusu. Aslında Türkçe'de ikisi de cool değil anlamında. Ama belki uncool için gayrı cool diyebiliriz. Bilmem yani öyle
havalı derler, is not cool'la. Ama yani havalı tam karşılamaz tabii. Yani cool. Zaten yani bazı kelimeler var ki dünyadaki en ufak kabilelerin bile diline girmiştir herhalde yani, diye
mesela
düşünüyorum.
Mesela Almanlar bilirsiniz çok fazla şeydir bu konuda. Yani üretkendirler.
Evet, kelime öğrenir.
Ben aslında ilk Almanca'dan, yani Almanya'da duydum bu cool lafını. yanılmıyorsam 90 senesiydi. Ve hep böyle uğraştı o zamandan beri. Yani nedir bunun tam karşılığı? Oh. Almanca'da yok. Onun orada için kasmaylım.
Evet, cool. bir diğeri de challenge.
Meydan okuma diyebilirim. Sınama.
Sınama demeye
başladılar.
Evet, onu sınama. Şeye baktım ben bugün. War of Attrition'a. O da yıpratma savaşıymış.
Yıpratma
evet,
savaşı.
Mantıklı.
Yani, doğaysa şeyi kulu tutuyoruz ama uncool için belki gayrı kul olabilir, onu bir düşünelim. Bununla ilgili bir de etrafımızda gördüğümüz, yani biz de Kıbrıs'ta gördük arkadaşlarımızda, bir başka boyut daha var. İlk çıktığı zaman bununla ilgili işte yine aurası cool olmasından kaynaklanan bazı alternatif karakterler, bizim de tanıdığımız, bunu şöyle lanse ediyorlardı kriptoyu. Daha böyle anarşist, çünkü ademi merkeziyetçi. Evet. Hatta böyle mesela hepsi öyle değil de Bitcoin arzı sınırlı olacak, dolayısıyla enflasyon üretmeyecek falan. Yani öyle bir şey gibi lanse ediyorlardı ki bütün dertlerimiz aradığınız şey budur. Şimdi bunu daha önce konuştuk burada, gerçi biz korkular bağlamında konuşuyorduk. Kimileri Jaws'ı şöyle okur, yani insanın bin bir tane korkusu vardır. Gelecek korkusu vardır, işte öğretmeninden korkar, patronundan korkar, arabadan korkar, hızdan korkar, yükseklikten korkar falan, ama o köpek balığı bütün korkularını tek başına köpek balığına indirger. Çünkü bir şey var, lion var Jaws'ta. Şey der adam, sadece köpek balığından korkuyorum adamım. Başka da hiçbir korkum yok. Yani Jaws bütün korkularını yerini tutar. Bu da kriptoda sanki gelecek ve bütün dertlerimiz sona erecek. İşte daha böyle
anti-kapitalist
tarafı, özellikle evet. Anarşistler çok sahiplendiydi evet. Bunu. Ama görüldü ki hiç alakası yok. Tamamen sisteme entegre oldu.
Bir de Trump'ın gelmesiyle işte başladı. Tabii. Regüle olmaya başladı.
Regüle
işte.
Olunca da yükseldi.
bir dönem en azından.
En azından bir dönem. Onun arkasını getirmedi evet. Çünkü rezervde tutacağım dedi. Tutmadı o sözlerini falan. Dolayısıyla yani tamamen sisteme entegre oldu. Bir de tabii bunun içsel bir değeri yok. Daha böyle şeyle ilgili bir olay. Dolayısıyla pek geleceği açık görünmüyor. Şimdi cool olan yapay zekaymış. Aynı şeyde videoda şeyin editörün söylediği.
Buradan istersen tamamladıysan.
Tabii tamamladım.
Şeye geçelim, bu Anthropic'in CEO'suyla. Eve gittiğim zaman işte YouTube açtım. Oradan işte baktım ekonomistlerin videolarını. Buraya da gelecek diye, burada çekim de yapacak diye biraz. İlk baktığım işte savaşla ilgili ne var ne yok, bir gelişme var mı? Ondan sonra uzun zamandır karşıma çıkan bu ekonomistin editörüyle Anthropic'tir değil. Doğru söylerim. Onun CEO'su arasındaki konuşmayı, öyle 7-8 dakikalık bir şey vardı, özeti vardı aslında, bir kesit vardı daha büyük bir mülakattan. Biliyorsunuz Anthropic'i Pentagon şey ilan etti. Yani böyle Çin firmalarına falan yaptığı gibi, işte gayrimilli gibi bir muamele göstermeye başladılar. Çünkü Pentagon'a şart koştular. Dediler ki, biz sizinle tam bir işbirliği içine giremek, sanırım kontratlarını yenileyeceklerdi. İki endişeleri var. Bir tanesi bu şey silah sistemleri. Yani kendi başına hareket edebilen
akıllı.
Evet, yani tamamen bırakıyor şeyi.
İşte hatta kararı. ChatGPT'den insanlar toplu olarak çıkıyorlar. O da buna onay
evet,
vermiş
evet.
Diye.
Yani ona gitti evet. Bu ama şuna geleceğim. İki nokta var söylediği. Bir, bu silah sistemlerine tamamen işte akıllı şeylere bırakma. Yani AI'ya bırakma onun yönetimini. Ondan endişe ediyorlar. Bir de şeyden diyorlar ki Amerikalıları gözetlemesi, yani şeysiz, tamamen işte keyfi bir şekilde gözetleme yani konusu var. İki büyük konuydu bunlar. 10 dakikanın 8 dakikası falan adam böyle biraz nerd şey düşünmeye başladım. Yani nedir dediği bunun falan böyle nerd bir şekilde. Nerd'in Türkçesi nedir abi sen söyle bize.
Daha böyle inek diyelim.
Yani böyle işte teknoloji şeyi evet. Yani kendini ifade edemiyor mu falan diye düşünmeye başladım.
Teknolojik bunu... olarak zeki ama sosyal yönü evet. Daha zayıf.
Yani onu düşünmeye başlarken bir yerden sonra böyle sonuna doğru bu kesitin adam şunu söyledi. Yani tamam diyor bir tartışma var. Yani diyorlar ki işte bu AI çok güçlü yapay zeka. Ki biz zaten diğer programlarda da konuştuk bunu kendi aramızda. Benim okuduğum iki kitap vardı. Hala daha da bitiremedim buradan da şey yapayım. İtiraf etmiş olayım. Hem Daron Acemoğlu bu konuyu ele alır. Ve bunlar skeptiktirler aslında. Çok korkutucu
bunlar.
Şüphecidirler. Diyorlar ki yani bu işte Daron Acemoğlu'nun söylediği. Yani endüstri devriminde sonra gerçekleşen şeyler işte proletaryanın ortaya çıkması, ilk önce ezilmesi, güçlüyü zengini daha zengin eden şeylerdir bu tür devrimler diyor. Ve oradan bu noktaya gelmemiz, orta sınıfın yükselmesi falan otomatik bir şey değildi. Bir takım süreçlerin sonucu oldu. Ve benzer bir şey yaşanabilir diyor bu yapay zekada. Çok güçlü olacak, çok güçlendirecek şeyi, bu yeniliği yapanları. Aynı şekilde şeyin yaklaşımı da o şekildedir. Benim okuduklarımdan Harari da şüpheci yaklaşır buna. Ama ilk defa birinin bu kadar endişeli olduğunu gördüm. Şey diyor, tamam diyor. Yani şirketler güçlü olmasın bu kadar. Yani şirket özel şirketlerde olmasın bu güç. Ama diyor aynı şekilde tehlikeli. Yani, hükümetlerde olması da çok tehlikeli. Ve o anda adamın yüzünde görebiliyorsunuz o şeyi, kaygıyı. Çünkü diyor yani bugüne kadar olandan çok farklı bir güç var burada. Ve o gücü kimin eline verirseniz verin bir takım şeylerden gelmesi lazım. O guardrail'lerden gelmesi lazım. Bir takım etrafında şeyler olması lazım. Nasıl diyeyim? Kısıtlayıcı engeller olması lazım. Ve şu örneği verdi. Diyor ki düşünün 10 bin asker yani ordular işte yüzyıllardır vardır. Ama ne var? Bir takım normlar vardır. Ordular bir noktada şey yapabilir yani o insanlar, o bireyler, askerlerin kendi vicdanı vardır. Kendi muhakemesi vardır. Bazı şeyleri reddedebilirler. Ama düşünün siz 10 bin dronluk bir ordu. Ve muhakeme yok, normlara uyuma yok. Son bir empati şey söyleyeyim yok. Da empati yok. Son bir şey söyleyeyim. Yani düşündüğüm zaman çok tehlikeli geldi bana o şekilde yaklaşınca. Şu var bir de sıklıkla siz de duymuşsunuzdur. Bu yapay zekayla konuştuğunuz zaman bu savaş simülasyonu falan yaptığınızda ilk önerdiği şey, daha doğrusu birazcık böyle sıkışınca önerdiği şey nükleer bomba kullanmanızdır.
Evet.
Yani çünkü baktığında öyle bir opsiyon var senin elinde. Onu veriyorsun kendine. O feed ediyorsun. Senin elindeki opsiyonlardan bir tanesi de işte bir füze atarım, dümdüz ederim. Yani onun şeyinde o en azından şu ana kadar verilen eğitimle ya da trainingle diyor ki neden kullanman bu nükleer silahı ve şey edesin, hızlandırasın, sonunu getiresin bu savaşın.
Bu şeyleri evet bu iki hem Daron Acemoğlu hem de evet şey Harari bunları tartışır. Bu boyutta bunlardan yani bir de bir sene önce yazılmış bir kitap var. Mega Tehditler diye. Bu da şey diye bilinir ya bu Doktor Kıyamet, Doktor Doom, işte Rubini şeyi tahmin ettik. Nuriel, 2008 Nuriel şeyini. Mega Tehditler diye yaptığı şeyde kitapta tehditlerden bir tanesi yapay zeka. Yani yapay zekayı o da tıpkı Acemoğlu ve Hariri gibi büyük bir tehdit olarak görüyor. Tabii o daha böyle varoluşsal açıdan da ele alıyor. İşte şey diyor, yani insanlar çalışmazsa o zaman ne olacak? Daha önce konuşmuştuk burada. Ya da işte o evrensel geliri şeyi talebi artırmak için o verilirse ne olacak? bir şekilde yapay zeka belirlediği şeylerden, büyük mega tehditlerden biri. Bir tanesi de tabii az önce konuştuğumuz konu, yeni soğuk savaş. Tabii bu defa Batı ve daha çok Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında. Orada da şey der, o komik buldum bunu, şey diyor, 90'lardan önce diyor, hiç kimse Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ni önüne geçmesini, şöyle dursun, rakip olmasından korkmuyordu. Şimdi böyle çizgi bir film, çizgi değil de öyle çok öyle ön plana çıkmış, çok beğenilmemiş bir film var, Looper. Sanırım izlediydik beraber böyle bir 10 sene önce falan. Orada Bruce Willis oynuyor. Zaten Bruce Willis biliyorsunuz, evet, önce evet, hasta oldu. Sonra da kaybettik onu. Looper'da hatırlarsan bir sahne vardı.
Kaybettik mi Bruce Willis'i?
Öldü. Yani yakın zamanda öldü Bruce
ben
Willis.
Ben hala daha ölmedi diyebilirim ama.
Sanırım birkaç ay önce öldü. Ona Allah bakarız Allah. Ve bir sonraki şeyde evet. Dinleyicilerimizle paylaşırız. Orada Bruce bir sahne Willis var. Bruce Willis zaman yolculuğu yapar o filmde, Looper'da. Ve bir restoranttadır devamlı. İşte aynı gelecekte değil, geçmişte değil. Abi ölmedi. Mevcut zamanda. Ölmedi. Ölmeden öldü.
Allah uzun biz. Versin. Evet. Ömür versin.
Versin. Şimdi orada bir tane garson kadın var. Hep kitap okur. Şeyin Bruce Willis'in dikkatini çeker. Bruce Willis ona sorar bir gün, der. Yani ne okuyorsun falan işte, servis almadığı zamanlarda kitap okur. O da der ki Fransızca öğreniyorum. Tabii Bruce Willis geleceğe gittiği için ona şey der, bırak der Fransızcayı, Çince öğren. Yani o zaman belki o şey filmin o sahnesi o kadar çarpıcı değildi ama şimdi günümüzde baktığımızda gerçekten de öyle. Dolayısıyla yani ikinci bir şey var orada.
Evet, şimdi bu yapay zeka ile ilgili olarak gene geçenlerde bir yerlerde gördüm. Matrix'in o ilk sahnesinin çok güzel bir sahne olduğunu anlatır. Arkadaş orada yazan diyor ki yani insanlığın bir işte 1000 sene 500 sene sonraki hali böyle kocaman aşırı şişmanlamış böyle kilolu yağlı bir koltukta oturur, ağzından bir hortumla beslenir, hatta belki de gözleri kapalı ve bir şekilde her şeyi AI idare eder çünkü artık iş çalışmasına gerek yok, işte hayatta sosyalleşmesine gerek yok, bütün her şeyi kafasında rüyayla görebilir falan filan. Dolayısıyla o aslında herkesin bildiği o sahnenin çok gerçekçi olduğunu söyler, o birini söylemek istediğim. İkinci söylemek istediğim, Sertaç biraz önce dedi hani devrimler aslında biraz da şeydir değil mi? Yani gücü dağıtır. Yani o güç zirvesini başka zirvelere doğru evet, dağıtır. 1789, evet, 1789'da aynı şekilde oldu. 1917'de aynı şekilde oldu. İşte 1979 İran'da aynı şekilde oldu. Ve başka güç merkezleri yarattı tabii ki ister istemez. Ama burada dediğin gibi muhtemelen bu elinde tutanı daha da yukarıya atacak bir farklılık. Yani ona ben de çok katılıyorum. Bir de anekdot anlatayım. Biraz daha light bir bilgi. Bugün ya da dün Elon Musk bir şey yaptı, tweet attı arkadaşlar. Kendisinin biliyorsunuz Grok var Twitter'da, yapay zeka. Onu telefonlarınıza indirip kullanabiliyorsunuz. Bir de Grok'un çok popüler olan Grok Image diye bir kısmı var. Yani özellikle hatırlarsanız bu ilk açıldığında herkes işte bikini giydir, şuna bikini giydir üstünden epey bir yürüdü. Bir noktadan sonra kaldırdı bunları tepkiler olunca. Çünkü insanlar aşırı tepki göstermeye başladı. Çok gerçekçi fotoğraflar çıkıyor falan. Bugün açıkladı ki tekrar film, sinema konusunda siz daha bilgilisiniz. Sinemadaki R sınıflandırmasına göre ben de yapacağım dedi. Yani R, ben baktım ne demekmiş. Şu demek, 17 yaşın üstüne evet, uygun. 17 yaşın altındakiler de bir büyüğün şeyiyle birlikte izlemesiyle izleyebilir diyorlar. Ve burada hafif erotik işte şeyler olabilir falan. Yani bu şu demektir aslında. Bikini geri geldi.
Uzun lafın kısası diyorsun.
Öyle.
Bu şeye de geçelim. Son bir şey daha söylemek istedim. Çünkü geçen program şeye böyle biraz filmlere ve seyahate falan geçelim. Son bir de şeyi söyleyeyim. Geçen programda tartıştık. Aslında hem fikir kaldırdık, tartışma dedik bu şeyin yani globalleşmenin çözümünün ulus devletlere, milliyetçiliğe dönüş olmadığını. O bağlamda bir makale okudum ben. Bu da şeyden bir makalesiydi. Piketty, bu şey Fransız Thomas şeyi yazdı.
Capital
21. yüzyılda.
Evet,
Capital diye. Çok ses getirdiydi. O mesela şey öneriyor, sosyal federal devlet. Yani diyor ki, özellikle Avrupa için öneriyor bunu tabii. Ulus devletlerin tamamen ortadan kalkması değil ama onların üzerinde demokratik federal bir yapı kurulması. ve bunun güçlü sosyal politikalar yürütmesi. Yani bu anlamda belki de işte federal bir bütçe, ortak vergiler. Çünkü Avrupa Birliği'nde şu anda eksik olan o ortak para politikası var ama ortak maliye politikası yok.
Aynen.
Yani dolayısıyla ortak vergileri alarak daha böyle dayanışmacı, eşitsizliklerin azaltıldığı federal bir Avrupa. Dolayısıyla hani böyle bir şey de olabiliyor. İlla ki globalleşmeye kızdık, milliyetçiliğe dönelim, ulusalcılığa dönelim diye bir şey yok.
Ben abi allem ettin gene Avrupa'yı savunacağız.
Evet, Avrupa'yı savunuyoruz. İstersen biraz yumuşatalım.
Yani o işin şaka tarafı ama yani baktığınızda şimdi genel olarak etrafımıza, opsiyonlara yani modellere baktığınızda nerede yaşamak istersiniz?
Aynen. Zaten şeyin insanın gerçeği hep söyleriz ya burada. Söylediği değildir. İnsanın gerçeği yaptığıdır. Yani birçok kişi işte Avrupa öyle alçak Avrupa falan, ondan sonra bir sıkıntı olur. Mesela İslamcıdır Suudi Arabistan'a gitmez. Komünisttir Çin'e gitmez. Herkes gidelim Avrupa'ya kapağı atalım. Yani orada şeyi görürsün aslında, onların da arzuladığı yer. Avrupalıların arzuluyorlar. Dolayısıyla çok samimi görmüyorum ben o eleştirileri de Avrupa'ya. Evet yani şey... Yani
ideal değil tabii.
Orientalist yani... olmayalım ama oksidentalist olmayalım. Yani batıya karşı da illa negatif şeyler değil. Ve insan hakları, eşitlik, kardeşlik gibi şeylerin de evrenselleşmesi sırf Avrupa'dan çıktı diye de bir tarafa
reddedeceğimiz bir şey, değil,
bir şey değildir. Biraz yumuşatalım, şeylere geçelim, filmlere. Bu arada ama...
Bir dakika bir şey, yani dedin ya sen biraz önce şey yaptık, tartıştık ve hemfikir kaldık dedin ya. Hatırlarsan birkaç gün önce aradım seni telefonda. Şeyi dinlerdim. The Rest is Politics. Daha önce de bahsettim. Benim dinlediğim bir podcaster. Amerika versiyonunu dinliyorum ben. Zannedersem Kemal da şeyi The Rest is History dinleyebilsen. Okay, The Rest is Politics'in denk geldim.
Sister programımız derler.
Evet, The Rest is Politics'in İngiltere versiyonunu dinledim. Ve bir yerden sonra böyle... Çok ağır bir şekilde yani hem fikir olmadıkları bir konu vardı. İşte Starmer'ın İngiliz başbakanının tavrından bahsediyorlardı. İşte şeye bu savaşa koyduğu tepkiden, işte ilk gayet iyi bir tepki koydu ama ondan sonra değiştirdi ya, ilk mesafe koyduydu. Yani Amerika'nın peşinden gitmeyecek eleştirdi falan. Ondan sonra şeyleri açtı, üsleri açtı en azından savunma şeyi için. Bu konuyu konuşurlar. Bir yerden sonra yani gerçekten böyle çok hararetli bir konuşma oldu. Ama sesle yükselme yok herhangi bir şey. Yani böyle son derece medeni bir şekilde. Bir iki ifade kullandılar. Hatta ben Evren'e dedim yani şey, biri diğerine naif gibi bir şey kullandı. Yani ben onu çok böyle... nasıl diyeyim, saldırgan bir ifade olarak görürüm. Yani birine naif demek istemem. Biri de bana naif derse...
Evet, yani o hakaret olarak telakki ediyorsun. Öyle yorumluyorsun.
Pek hoş karşılamam falan. Ama neye geleceğim? Çok güzel bir tartışma. Ve bir noktasında durdu bir tanesi. Dedi ki yani ben... Çok iyi şey etmiyorum. Çok iyi götüremiyorum bu tartışmayı. Yani tam ifadeyi unuttum şimdi. Tekrar bakarım belki bir sonrakinde. Çünkü çok çarpıcı geldi bana. Yani şey demeye getirdi. Yeterince medeni götüremiyorum ben bu tartışmayı. Onun için burada bir nefes alalım.
Tabii bunlar geçmişte Blair'le aynı hükümette yer almış insanlar. Bir tanesi, yani
bir tanesi milletvekiliydi.
Ve çok da yakındı.
İşçi Partisi'nde.
Çok da yakındı. Evet. Blair'in hükümetinde de yer aldıydı.
Olabilir milletvekili yaptığını.
Diğeri galiba şeydi.
Rory'dir galiba.
Evet, evet, evet.
Ve oradan sonra işte hemen ben Evren'i aradım. Dedim bak böyle bir şey dinlerim. Ve kültürel bir şey. Oraya geçtik. Yani İngilizlerin zaten bu aytışma kültürü var. Yani parlamentoda bilirsiniz işte. Hmm,
evet.
Çok böyle
teatral
bir şeydir.
Performatif.
Performatiftir. Öyle. O question time nedir? Question time'dir, question hour'dır. Unuttum da şeyini.
Yani münazara kültürleri
evet,
var.
Evet, bir münazara aynen. Münazara kültürleri var. Aytışma, münazara ama daha iyi bir kelime. Şeyde de başlar zaten bunu. Yani okuldan da yapıyorlar. Çok çarpıcı geldi bana. Ondan sonra da şey geldi aklıma. Yani Almanların falan da şeyi. Yani işte bir taraftan Almanca çok kaba bulunur falan ama Almanlar münakaşa ettiği zaman sesini yükseltmezler falan. çok fazla. Yani normal bir, eğer anlamazsanız ne konuşulduğunu ya da uzaktan şey yaparsanız
münakaşa olduğunu anlamazsınız. Münakaşa ettiğini
anlamazsınız.
Güney ülkeler için de tam tersi. Yani böyle sevgi şey gösterirken birbirlerine normal kavga,
muhabbet yaparken
İtalyanlar
kavga
için, ettiğiniz İtalyanlar yani. İtalyanlar için söylerler yani, hesabını bizim için de geçerli.
Bizim için de eller evet. Gollar oynamaya evet. Başlar. Ses vücut yükselir falan. Falan yani böyle. Ama yani şey düşününce yani bizdeki şey ya da ben kendim nasıl şey yaptığımı mahcubiyet duydum onu söyleyeyim.
Hicap
ya. Duydum. Hicap duydum kendimden utandım.
Bu hicap dediğinde şey bizim eski konuklarımızdan bir tanesi biliyorsunuz şey Murat Menteş romancı Türkiye'de çok da severi var okuyucusu var. Onu biz konuk almıştık garip zamanlara. O yeni bir kitap çıkardı. Tanpınar'a huzur yok diye. Ben aldım, okumaya başladım. Çok beğendim açıkçası. Daha bitirmedim ama diğer romanlarından daha çok beğendim bunu. Yine polisiye yazmış. Karamiza yine var. Tabii biyografik kurgu da var. Çünkü Hamdi Tanpınar'a gönderme yapıyor. Yine nükteden bir dille. Her Hamdi Tanpınar değildir diyerek başlıyor. İşte huzur romanına özellikle göndermeler var. Bu bağlamda aslında çok şeyde postmodernde bir metinler arasılıkta var. Şeyden bahsediyor işte bu roman gerçek olabilirdi. İyi ki gerçek olmadı. Allah korudu bizi falan. İşte huzur göndermeleri var. Bir film. Sonra Swanların tarafı Marcel Proust göndermesi. İşte yüksek edebiyat. Sonra Ferdi Tayfur, huzurum kalmadı fani dünyada falan.
Bu Proust'u Orhan Pamuk da Orhan Pamuk da çok kullanır. Evet, göndermeye evet, çok yapar. Çok tutulur
çok,
yani bu.
Çok evet. Evet o büyük bir şey yazar Marcel Proust. Özellikle işte zaten seri 7-8 kitap olması lazım. Swanların tarafıyla başlar. Kayıp Zamanların izinde dizisidir. Ona zaten Tanpınar'ın la aynı dönemde şeyler Tanpınar'ın hayran olduğu söylenir. Dolayısıyla Tanpınar'ı şey yapıyor, bir karakter yapıyor bu ikonik edebiyatçıyı. Ama işin içinde Marcel Proust da var. Mesela şöyle bir şey, şu şekilde başlıyor. Ben çok beğendim başlangıcını. İki tane mebus. Çünkü bu Hamdi Tanpınar hem bir öğretim görevlisi, hem romancı, hem de mebus. İki tane mebus kendi arasında tartışırken Hamdi Tanpınar'ı gömerler. İşte ya o der, o da yazar mı? Okudum kitaplarını Belagat Salatası. Diğeri der onun mebusluğunda da iş yok falan. Belagat Salatası. Derken üçüncü kişi bunu kaldıramaz. Sizler Hamdi Tanpınar'ı kıskanırsınız. İkisini öldürür. Şimdi bir Karaciğer romanı başlar.
Abi direkt şey verdin ya.
Yok bu yani işin özü bu değil. Bununla başlar.
Üçüncü sayfa. Ya geldi kaçıncı sayfada?
Bir kaç sayfa bu.
Ha, tamam.
Çaptır.
Şey ama komik tarafı şey Hamdi Tanpınar'a bir mektup gelir. Der ki kont, ünlü bir kont var. İsim çok komik. Zaten güzel isimler yapar. Kont buna bir mektup yazar ve der ki kitaplarınızı bastığınız, yayınladığınız demez de ne der? Çok eski Türkçe kullanır. Parantez içinde. Mesela hayali demez, muhayyel der. Parantez açar hayali. Ne ettiğiniz der?
Neşrettiğiniz.
Evet. Neşrettiğiniz. Romanınızı da okudum. Sadece ilk romanı neşretti. Diğer romanlar da tefrika edilir. Şeyde, dergilerde. Onları dizi halinde. Onları da okudum. Bence siz dünyanın en büyük yazarısınız. Sizinle tanışmak istiyorum. Tanpınar da der yani hayranları tanıştığında genelde kafalarında büyüttükleri yazarlarla buluştuklarına, hayal kırıklarına uğrarlar. Ama ona rağmen Kont'a gideceğim ziyaretine. Ve gittiğinde Kont ona şeyi hediye eder. Marcel Proust'un Kayıp Zamanlar İzinde dizisinin ilk romanı. Swanların tarafını fakat şey tarafından imzalanmış. Marcel Proust. Gerisini söylemeyeyim. Çok eğlenceli, çok sürükleyici. Mizah var. Kara mizah polisiye. Salık veririz. Ben yarılarındayım. Ben de daha bitirmedim. Şeye geçelim isterseniz. Gerçi romandan da sinemaya geçebiliriz. Orhan Pamuk'un da şeyini, Masumiyet Müzesi'ni bir dizi olarak Netflix yayınladı.
Çok onunla popüler gibi oldu bir anda sosyal medyada görebildiğim evet kadarıyla. Hayatlarında hani şey eleştiri anlamda söylemiyorum ama hani daha önce hiç Orhan Pamuk okumamış, ne olduğunu bilmeyen insanlar bile o oradaki karakterler üstünden epey bir yorum evet yaptılar. İşte Füsun mu, Kemal mi, yok öyle, yok şerefsizsin, yok bilmem ne falan. Dolayısıyla hani bunlar çok ilginç buldum yani Orhan Pamuk gibi bir büyük ödüller kazanmış birinin ilk defa bu bağlamda, bu boylamda kabul görüyor olmasını ilginç buldum.
Şimdi kabul de görüyor. Çok bilmem takip edebilirim. Çok büyük eleştiriler var. Şöyle bir eleştiri. Aslında ben biraz empati kurdum. Yani ben Orhan Pamuk'un yerinde olsaydım bu romanı dizi yapmazdım ama şeyi söylüyor. İki röportajından parçalar izledim. Baştan sona değil. Bir röportajında şey diyor. Benim diyor başyapıtım kara kitaptır. Benim adım kırmızıdır. Kardır. Ve bagajcilerinde açtır. Şey der, Masumiyet Müzesi der. Onlar kadar iyi bir roman değildir. Ama sinema ve televizyona uyarlanacaksa en iyi bu uyarlanır. Ona katılıyorum çünkü çok fazla detay var. İşte şu detay var, bu detay var. O güzel. Yani sıkıntı bence bu romanı seçmesinde değil. Bence sıkıntı şurada. Çünkü ben tartışmaların diğer mülakatında gördüm. Şimdi bu romanı 2008'de falan yazdığında, yani Me Too gerçi 2006'da çıktı ama patlaması 2014, 15, 16, 18 o yıllarda. Çok daha geç.
Evet.
Mesela şey gibi düşünün. Nabokov'un Lolita'sı bence bugün yazılamaz. Yani o zaman yazıldı ama evet, bugün mümkün değil. Şimdi Orhan Pamuk'un o romanında da yani o kız 18 yaşına yeni girmiş. İşte üniversiteye hazırlanıyor. Diğeri 30 yaşında. Şimdi bence Orhan Pamuk'a bunu sordular. Dediler ki feministlerden çok fazla tepki var. Orhan Pamuk yani ben çok samimi bulmadım açıkçası. Şöyle bir şey diyor. Diyor ki ben diyor Orta Doğulu bir erkeğim. Benim kafamda. O yüzden diyor kadını işte bilinçli veya bilinç dışı olarak negatif şeyler vardır kafamda. Bunlar ortaya çıksın diye yazdım. Ben buna ya bence aşk olarak yazdım. Zaten isimde Masumiyet Özesi. O zaman bence o yıllarda aşk bu şekilde, bu boyutuyla yazılabilirdi. O yüzden dedim ben olsaydım şimdi bu kadar hassas, bu konuların bu kadar hassas olduğu evet, bir zamanda bunun çekilmesini tabii, şey
yapmadı. Bunu çıkar, burada başımız derde girecek, burada feministler saldıracak, burada efendime söyleyin şunlar olacak gibisinden.
Evet.
Aslında yazılamazdı. Aslında bir de şeyi söyleyeyim. Hani
bu yazılırdı. Lolita gibi kadar sert değil. Kız 18 yaşında. Evet. Lolita da şey de değil, Reşit de değil.
Bu arada Lolita'nın tabii filmleri de çekildi.
Tabii de. Çok eskiden.
O filmler de çekilemezdi bugün
tabii
herhalde.
Tabii ki. Evet, Peter Sellers oynar bir tanesinde. Zor olurdu yani.
Esas herkesin
Roman
bildiği.
Roman Polanski mi çekti Lolita'yı yoksa uydurur muyum?
Yok olabilir. Polanski de çekmiş olabilir. Yani Peter Sellers oynardı. Ona bakmamız lazım. Yani iyi bir yönetmendi.
Ama
çeken.
Sıkıntılı yani. Tam da bu işlerden tecavüzden başı belaya girmiş biri.
Birinin
yani,
çekmesi evet. Ama burada bence şey de ilginç arkadaşlar. Yani daha çok feminist boyutu tartışıldı. Yani cinsiyetçi boyutu tartışıldı ama şey kısmında düşündüm ben şimdi. O zaman şimdi bu son dönemlerde işte şey çok yaygın ya işte kişisel gelişim, işte herkes psikolojiyle ilgilenir şu bu falan filan. Bu konularda insanlar daha böyle şey olmaya başladı diyelim. Duyarlı ya da işte farkındalık sahibi de diyebilir. Bu kelimeleri de çok sevmem ama daha güzel bir kelime bulamadım. Şimdi mesela ben
unutmadan şey yapalım.
Ben bitirmedim bu arada diziyi. Birkaç bölümü izledim fikrim olsun
buldun
diye.
Buldum bilgisini
sonra bir lafını keserim. Tabii, ben her zamanki gibi yönetmen konusunda yanıldım.
Tamam ama ünlü bir yönetmendi. Kubrick'ti. Tamam Kubrick, ya zaten evet. Kubrick hep romanları romanı yerlerdi.
Polanski değil.
Şimdi tekrar düşünce Kubrick evet.
62'de yapmış.
Peter Sellers.
Bir de 97 Kubrick versiyonu var.
Bir de 97 evet.
O da bilmediğim bir
Adrian
yönetmen.
Adrian Lyne ben de bilmem.
Şimdi ben tabii böyle bir bilgi sahibi olayım diye. Çok beni heyecanlandırmadı bu romanı dizi olarak izlemek ama izlemek istedim.
Ama Peter Sellers yoktur baba ya.
Peter Sellers diğer yok vardır. Diğer var eminim. Diğer versiyonlar belki eski versiyonundadır.
Ona eskiye baktım.
Peter Sellers yok. Kim yani, var oyuncular arasında?
James Mason diyor.
62 versiyonuna bakan.
Shelley Winters.
Yok ya. Yani böyle
yani çok hızlı baktım ben şeyi.
Tamam. Neyse ona bakalım.
Yani ana bahsettiğimiz konudan bağımsız evet, şeyler evet, tabii detaylar bunlar ama
şey bu konusu da ilginç.
Evet doğru dedin. Peter
var değil mi? Evet, çünkü iyi hatırlarım ben. Peter Sellers kurşun yani sıkar çünkü başında. Böyle başlar şey. film. Şey boyutu da ilginç. Yine bu bağlamda. Bir ilk bölümü izledim. Yani o dönem iyi canlandırılmış. Oyunculuk güzel falan filan. Ama ilk bölümü izleyince tabii şey romanın ilk başı da aklıma geldi. Çünkü şey Orhan Pamuk bizzat kendi şey yaptı ve mümkün olunca sadık
kalındı. Hayatımın en mutlu anıydı.
O şekilde başlar. Kendiyle aslında evet ve sonra da kendiyle konuşur. Yani şey Orhan Pamuk'tan bunu yazmasını ister. Orhan Pamuk'un kendi de var ilk sahnelerde şeyin dizinin yazar olarak kendi olarak. Orada yani şeyi görürsünüz. İşte birkaç sahne sonra işte yeğeniyle tanışır şeyde mağazada. Nişanlısına hediye almaya gittiği falan. Sonra işte kızı eve çağırır. Kız gelir şeyini unutur. Şemsiyesini ikinci kez gelir falan. Ben sakla dedim şemsiyeni tekrar gelesin falan derken. Kız tekrar kaçar. Öper adamı gider. Giderken işte sigara izmaritini alır ve der ki işte der içtiği atıyorum şimdi sayıdan emin değilim 2700 izmaritin bunu müzeye koyacağım ilk izmariti. Şimdi belki o yıllarda belki normaldi bu aşkın bir parçasıydı. Şimdi böyle bir şeyi gittiğinizde işte yani dediğin gibi herkesin böyle şeylere merak oldu. Yani bu saplantılı bir adamdır. Evet. Yani aşk olarak görkünse demeyecek. Oo ne müthiş tutkulu bir aşık. Saplantılı biridir. Sen bundan uzak dur. Şöyledir. Yani bir şey var İngilizce'de Türkçe'ye nasıl çevirik bilmiyorum. Bence it didn't age well.
Ha okay.
Şey roman o bağlamda. Zaten en favori romanında değildi benim. Öyle zorlanarak okudum ben o romanı. Ama yani bilmem.
Roman ben bakmadım hiç diziye. Sebebi de sen dedin ya zorlanarak okudun. Ben de zorlanarak okudum. Abi bir 150 sayfa hatırladığım benim şeydi o. Kızın evine ziyaret
eder. Gider gelir, gider gelir.
Oturur, yemek yerler falan.
O gider gelir, o gider.
Ha bu gidişte bir şey olacak.
Evet, öyleydi
şey
falan.
Evet. 150 sayfa yani.
Hele Sertaç'ın sevdiği filmler, hani sizin tartışmalarınızı düşündüğünüzde. Bir iki Lakır'da da ben etmek isterim. Lütfen, Orhan abi. Pamuk hakkında. Naçizane çok küçüklüğümden beri sevdiğim, okuduğum bir
yazardır. Ben de severim
yazardır.
Ayrı yani.
Ama belli kısımları gerçekten çok yorucu olduğu da herkes tarafından kabul edilir. Kendisine yapılan eleştirilerden bir tanesi de bilirsiniz ki işte dili çok iyi kullanmadığı noktasındadır. Hani bunu yargılamak bana çok düşmez. Ben bu konularda uzman biri değilim zaten ama böyle de bir boyutu olduğunu söyleyebiliriz. Bu Masumiyet Müzesi'nin diğer kitaplardan farkı modüler bir ürün olması. Yani gerçekten kitaba paralel olarak bir de müze var. Bu müze açıldı ve yıllardır da bir sürü şeyi var, gideni var.
Ziyaretçisi.
Evet, ziyaretçisi var ve muhtemelen de herhalde bu diziden sonra tekrar patlama yaşayacak diye tahmin ederim. Dolayısıyla hani Masumiyet Müzesi'nin kendisinin en iyi romanı olmadığını kabul etmekle ve anlamakla birlikte onun böyle de bir özelliği olduğunu da hatırlayalım diye düşünüyorum.
Tabii. O da bağlantı. Zaten evet. Oyuncuyla, başrol oyuncusuyla söylüyorlar. Yani ben bu rolü aldığımda romanı okumamıştım. İlk işim romanı okumaktı. İkinci işim de müzeyi ziyaret etmekti. Müze beni birazcık daha böyle korkuttu. Kim bu adam falan filan gibisinden öyle bir şey de var evet.
Orhan Pamuk'un okumanın zorluğu konusunda hatırlar mısınız siz? Ben Ankara'daydım Orhan Pamuk patladığı zaman.
Yeni Hayat muhtemelen
evet,
gündeme
aynen.
geldiğinde.
Yeni
evet.
Hayat'la bir kitap okudum hayatım değişti. Yani her tarafta bütün işte kitap evlerinde falan yani çok ciddi bir şekilde promosyonu yapıldıydı. Televizyonlarda, gazetelerde her yerde o vardı. Tabii o gazından ben de aldım. Ki o zamanlar ben şeydim yani bir şeye başlarsam bitirirdim.
Evet.
80-90 sayfa.
Bence sen hala daha öylesin.
dayandığımı.
Ama Yeni Hayat tabii bir başka özelliği daha. Hatta bunu eleştiri olarak da söylerler. Yani derler ki bir şeyi yoktur. Bu Orhan Pamuk'tur diyebileceğim bir stili yoktur Orhan Pamuk'un. Mesela Yeni Hayat Kafkaesk bir romandır. Tamamen Kafkaesk. Yani çok absürt. İşte yolculuğa çıkar, otobüsler gider, o ölür, o bilmem ne. Tamamen böyle şeyin üzerinde.
Sonra Anadolu'daki temsilciler, işte ilginç sakızlar falan. Hiçbir yerde İstanbul'da bulamayacağın ürünlerin temsilcileri. Sonra bir kongre olur falan. Neyse girmeyelim çok fazla.
Yani şeye uçar yani ama gerçekten. Geçeceğim nokta oradan yani... Ondan sonra şey ettim. Beyaz Kale'ydi yanılmıyorsa.
Evet.
Hacettepe'de Yıldız
daha
Amfide.
Okunası, daha tüketmesi yani onun, kolay bir
onun çalıntı olduğu söylenir biliyorsun.
Öyle bir şey var galiba. Onu birinin işte sınıf arkadaşlarından bir tanesinin
daha da ince
yanındaydı.
Bir kitaptı
evet,
bu arada.
Evet inceydi. Aldım ben onu.
O kolay okunur.
Ders sırasında makro ekonomiydi galiba. Onu da 70-80 sayfasını okudum mesela.
Evet, o kolay okunur.
Yani tam tersi evet. Şeyi. Doğru. O herhalde ikna etti beni.
Ben
tekrar devam etme
polisiye
konusunda.
De sevdiğim için en kolay şeyi okumuştum. Hacimli olmasına rağmen.
Benim adım
Kırmızı'yı. Evet.
Okurken polisiye çok konuştun yükselini evet, ama evet. Oradan hatırlıyorum.
Ben,
çok güzeldi
beni
o.
En çok zorlayan iki kitap oldu. Biri Kar. Pek keyif almadım doğrusu kardan. Bir de siyasi şeye çok
evet, ben karı yani beğendim.
O siyasal İslamcılar evet. falan filan tartışmalar vardı. Bir de Cevdet Bey ve oğulları beni gerçekten çok zorladı.
O da birinci kitabıydı.
Birincisi kara kitap diye.
Yok, ilk kitabıdır. Cevdet Bey ve oğulları ilk kitabıdır ve ondan da ödül aldı.
Milliyet bilmem ne ödül aldı.
Biri birinci, biri ikinci. Kara kitap da ikinci olsa gerek o zaman.
İkinci de emin değilim. Cevdet Bey ve oğulları ilk roman.
Sonra gelir Sessiz Ev. Sessiz Ev. Beyaz Kale. Ben ilk Sessiz Ev'i okumuştum. 1970'li yılların sonunda sol sağ tartışmaları üstünde bir kitap.
Ben demin şey dedim. Ne dedim? Beyaz Kale dedim.
Beyaz Ev dedin. Ya, bir şey değil. Bir şey değil. Tamam.
Beyaz Kale miydi? Hangisi nedir?
Doğru söyledin. Beyaz Kale ve tamam. Sessiz Ev. Evet. Hadi. İki ayrı kitap.
Yani
doğru.
Beyaz Ev çünkü bambaşka bir yer.
bambaşka bir. Evet. Devam edeceğim. Ama yoksa geçelim sinemaya da.
Geçelim sinemaya.
Tamam.
Sen girmeden ben gireyim. Çok kısa.
Tabii.
BBC'de çarpıcı bir şey gördüm. BBC Culture.
51. dakikadayken.
İki anlamda şey enteresan. Hemen bağlıyorum ben. Zaten 35-40 saniyelik bir şeydi. Kısa videoydu gördüğüm. Oscar'lar geliyor. Hatta biz başladık bir önceki şeyde. Evren evet. bahsettiydi. Oscar seremonilerinden bahseder. Ve diyor ki işte 97 ya da 98'deki Oscar seremonisini rekormuş 57 milyon kişi seyretti. En son Oscar seremonisini geçen yıl yapılanı 20 milyon.
Neredeyse yarı yarıya. Hatta yarıdan daha az.
Neredeyse üçte biri der evet. tam o ifadeyi evet. kullanır. Anladan da neden böyle oldu diye şey yapar. Ve birkaç sebep koyar ortaya. Yani bir tanesi... İnsanlar zaten böyle 2-3 saatlik bir şey seyretmiyorlar. Yani onun içinden bekliyorlar shortlar çıksın. Yani ki bu programın içinde de bu akşam da konuştuğumuz şeylerden bir tanesi. Başta ben ne dedim? İşte bütün hepsini dinlemedim. Anthropic'in şeyinden olan CEO'suyan olan mülakatın. Ama içinden kısa bir kısmı dinledim. Evren aynı şekilde... Orhan Pamuk'un iki şey.
Evet, yani aynen. Kimsenin reyaz görüyoruz çünkü.
Kimsenin mecali yoktur evet, yani baştan evet. sonra bir şey seyretmeye. Bekleyip onun içinden kısa kısa çarpıcı şeyleri alıyorlar.
Aynen.
O bir bir açıklama diyor. Yani çok değişti 30 senede belli şeyler. Birinci şeyi açıklama onu koyar. İkincisi de diyor o döneme baktığımızda işte Oscar alan filmlerin hepsi büyük bütçeli şeylerdi. Blockbuster dedikleri evet. işte büyük bütçeli epik
filmler. Destansı filmlerdi.
Yani Titanic vardı evet. diyor işte. Schindler'in listesi vardı diyor. Forrest Gump vardı. Braveheart vardı. 90'larda evet. bizim
yani hepsi bunlar epik destansı, büyük bütçeli filmler.
Büyük bütçeli.
Aynı anda bunlardı evet. mesela. Şimdi gidiyorsun sinemaya seçmekten
Anora
sonra.
Mesela. Aynen. Anora.
Yani milyarlık şey diyor bunlar. Ve öyle de filmler ki yani bir şekilde böyle sizinle ilişki kuran yani şeyi oluyorsunuz. Siz bu filmin hayranı oluyorsunuz. Yani bir şekilde bir bağlantı evet. kuruyorsunuz ve kazanacak mı kazanmayacak mı şeyi var. Evet. Ve yani böyle takım tutar gibi.
Ünlü insanlara sorarlar da hatırlarım ben. Kim alacak? İşte Hıncal Dışlar dedi ki No Country for Old Men. Diğerleri de hayır. İşte şey
Haşmet
alacak.
Haşmet Babaoğlu.
Evet. Söyle adını. There Will Be Blood alacak. Şimdi o ikisi aynı evet, sene çalışıyor. Evet. Hatırlar Haşmet Babaoğlu falan. Öyle şimdi, o tür şeyler.
O zaman böyle diyor. Şimdi diyor şeyler. Yani tamam. Gene böyle büyük bütçeli filmler var. İnsanların popüler yani işte kitleleri şey yapacak ama işte şeyi gösterir. Guardians of Galaxy'yi gösterir. Ha, evet, evet. yani tamam. bunlar diyor tamam çok şeydir. Yani gişe yapıyorlar, hasılat yapıyorlar ama bunlar ne aday oluyor ne şey kazanıyor.
Yani bir oyuncular da çok önemli. Yani evet. oradaki oyuncuları say deseniz hangimiz sayarız yani?
Yani İzleseniz arada böyle çok çarpıcı şeyler de evet. Aktörler, aktrisler de var ama aktör aktrisi ayrımı yaptım. Artık onu yapmıyorlar evet. aslında. Neyse şey kesersin abi sen onu.
Bu arada Oscar'lar da kapta kaldı.
Tam bağlayayım onu istersen.
Tabii ki.
Daha Lübnan var hatırlatalım arkadaşlar.
Artık şeyler işte dediğin gibi düşük bütçeli. Evet. İnsanların çok da böyle kendilerini şey yapmadığı, özdeşleştirmediği filmler kazanıyor. Hayır.
Mesela Anora.
Onun için de oturup kimse seyretmiyor. Oscar töreninde.
Ve yarıdan üçte bir azaldı. Bu arada iki hafta kaldı Oscar'lara. Geçen hafta şey verildi. Burada yani komikte bir şey var. Berlin, o da biliyorsunuz önde gelen festivallerden biri. İlginç altın bir şey ayı oldu. Hem gümüş altın ayı hem gümüş ayı bir Türk aldı. Fakat kimler aldı? O da komik. Şimdi altın ayı Emin Alper aldı. Şimdi Emin Alper bilirsiniz. Burada konuşmuştuk. Demiştim size. Ben filmini izledim. Çok beğendim. Yakın zamanda Kurak Günler. Siz beni aldınız Kurak'tan Ömer Kavur'a. Bu arada Ömer Kavur 2005'te öldü. Yani
abi ben eminsin de, evet, bir kontrol ederim. Öldü mü ölmedi
mi? Ben de derim evet. Yakın zamanda genç yönetmen derseniz nasıl falan. Herhalde o da çağrışım oldu. Yani Kurak Günler, Kavur, Kavuruk falan filan oradan.
Sonra Selvi Boylum al yazmalı.
Evet,
baba
evet
aladık,
başka evet yere bağladınız. Halbuki benim bahsettiğim Emin Alper'di. Emin Alper'in Kurak Günler'ini çok beğendiğimi söylemişti.
Emin Alper susuz yaz dediydim onu.
Evet susuz yaz. Yok Ömer Kavruğ'un değil mi falan. Yani bütün suyla ilgili. Susuzlukla ilgili şeyleri, filmleri. Ben de evet evet derim. Sonra yok hayır falan. Beni şey yaptın ya. Yanlış yola sevk ettiği. Bu Emin Alper Altınay'ı yaldı arkadaşlar.
3 bölüm önceki şey savunmasını yapar. Evet. Acı temize
evet
çıkaracak.
Düzeltelim kendimi temize evet çıkarayım. Bu adam Emin Alper en son filmiyle Altınay'ı yaldı. Birinciliği. İkinciliği de İlker Çatak. O da bir Türk. Onun da geçen seneki filmi Almanya'yı Oscar'la temsil etti. En iyi yabancı film kategorisinde. Ben onu da izledim. Onun ismi de Classroom. Öğretmenler Odası'ydı. İşte onu, Öğretmenler Odası'nı bütün Almanya'nın bir alegorisi olarak gördüler. İşte yabancı çocuklar, şu bu falan, çocuğun biri hırsızlıkla suçlanıyor öğretmen tarafından falan filan. Çok beğenilirler ki yani bütün Almanya'yı, bütün Almanya'daki tartışmaları bir okula, bir sınıfa sıkıştırdı. O da bir Türk. Dolayısıyla böyle ilginç bir şey oldu. Hem altın ayıyı hem de gümüş ayıyı birer genç Türk yönetmen aldı. Bir tanesi de dediğim gibi Altınay'ı alan da Kurak Günler'in yönetmeni Emin Alper'di. Buradan şeyi de söyleyelim de kapayalım sinemayı çok hızlı bir şekilde.
Beyrut'a geçelim abi daha kapatalım.
Beyrut'a geçecek evet. Yani şey hatta yani şeyi falan da konuşabildik ama uzayabilir.
Bir cümle konuşalım bizim maymunu.
Punch'ı konuşalım.
Evet, evet yani o şey oldu. Herkes muhtemelen takip etmiştir. Bir Avustralya'da, Japonya'da. Japonya'daki bir hayvanat bahçesinde bir annesi maymunu tarafından ve ailesi tarafından dışlanan bir küçük maymunun bir oyuncak ayıyla birlikte kendisine sıcaklık ve samimiyet araması ve ondan sonra diğerleri tarafından dövülmesi, bütün dünyanın o maymunun annesinden nefret edip etmesi, herkesin o şeyleri, videoları seyredip ağlaması, ondan sonra ağlayan insanların reel'lerinin videolarının çekilmesi, orada binlerce, milyonlarca yorum yazılması ve en nihayet mutlu son Punch'ın ailesi tarafı veya oradaki camiası tarafından yavaş yavaş kabul edilmeye başlaması.
Bunun üstüne başka bir şey söylenmez abi. O özetledi.
Makak maymunu bu. Bunlar bu primatların zaten çoğu sosyal yaratıklar. Muhakkak diğerlerine ihtiyaç var. Annesi bunu reddedince bir süre anladığım insanlar anladı ve buna bir şey orangutan şeyi verdiler.
Oyuncak. Peluş. Teddy bear
evet,
gibi.
Peluş. Teddy bear. IKEA. Zaten IKEA'da satış rekoru evet demiş. Bu arada Punch'ın bulunduğu hayvanat bahçesi de ziyaretçi rekoru kırdı. Yani ben de açıkçası o videoları izliyorum ama tabii öyle bir mutlu son da yok. Yani aha bugün evet kabul gördü derken ertesi gün yine yerden yere vuruyorlar şeyi. Hatta şey diyenler de var yani maymunların bir bildiği vardır. Kimse sevmiyorsa
evet,
bu Punch'ı.
Evet ben onu söyleyecektim. Daily Show'da Jon Stewart'ın yaklaşımıydı. Yani diyor şimdi bunu anası reddetti.
Arkadaşlar
en
işte
yakın tanıyanlar kendini hepsi uzaklaştırdı yani. Belki de onların bir bildiği vardı.
Milyonlarca
yani
insan bunu adopt ne derler evine almak istemiş. İşte evet. Sahiplenmek istemiş. Ve hala daha bu devam ediyor tabii bu şey.
Vaka. Yalnız ben komplo teorilerini bilirsin hiç sevmem. İlginç bir şey var. Şimdi bu Truman Show'da Jim Carrey'i herkes izlerdi böyle. Jim Carrey sadece bilmezdi izlendiğini. Bir şovun parçasıydı adam. Sonra hayatının tamamen kurmaca olduğunu öğrenince yıkılırdı filmin sonunda. Şimdi burada da maymunu herkes izler. Maymun farkında mı değil mi onu bilmiyoruz izlendiğinin. Ama dikkat ettiyseniz bütün maymunlar, diğer makak maymunları, diğer camia hepsi kahverengi. Bir tek Punch daha siyah. Yani baktığınızda diğer maymunların arasından hemen Punch'ı seziyorsunuz. Acaba dedim bir komplo mu var yani bu şey bilerek bu maymunu
içeri
attılar falan.
Tabii şey de orada önemli yani her izleyen Tabii küçük bir hayvana empati duymakla birlikte kimisi de iddia ediyor ki kendisinden bir şeyler buluyor. Yani dışlanmış olmak kimsenin hoşlandığı bir şey değil. Bir de o ayı küçük peluş bebeği onun daha da dramatik bir hale geliyor. Hani o peluş olmasa, sürüklemese sadece dayak yiyen bir küçük maymun yavrusu
buradaysa
olacak.
Buradaysa sığınacak bir şey anne arayışı, tabii sevgi falan arayışı, kucaklaşma arayışı.
Evet.
Bir de bu maymunlarda grooming, tımarlama diyebiliriz sana. Evet. Tımarlama önemli. Kimse tımarlamıyor punch'ı. Tam da dediğiniz gibi ama şey de olabilir yani düşündüğümüz zaman bu punch'ın şeyini, meselesini.
Dışlanmış olma hikayesi değil mi?
Ha, evet.
Yani evet, herkes kendinden bir şeyler
kendinden
buluyor.
Kendinden bir belki şeyler buluyor. Evet, o sevgi arayışı, dışlanma, şiddet görme. Şeyin şarkısı vardı. George Michael'ın ama ona girmeyelim.
Careless Whisper.
Talk about the people who bullied you falan gibisinde bir şey vardı. Şarkısı vardı. O önemli. Evet, Japon makak maymununda konuştuktan
sonra Lübnan'a dönelim gidelim ve bağlayalım isterseniz. Şimdi arkadaşlar, geçmiş programda da söylemiştim Beyrut'a gideceğimi. Bunun sebebi de şuydu. Benim genellikle seyahatlerimin 10'da 9'u işte tangoda bir tango sebeplidir bir festivale ya da etkinliğe gidecek içindir. Tabii biletimi ve kaydımı zaman bir süre öncesinden yaptırmıştım. Gün yaklaştıkça tabii savaş olasılığının arttığının da farkındaydım. Takip de ettim. Birçok yerden büyükelçilikler azaltıldı, küçültüldü falan filan. Birkaç gün önce karar verecektim. Ya iptal edecektim ya da gidecektim. Düşündüm yani henüz daha müzakereler devam eder. Dolayısıyla hani bu iş olsa bile muhtemelen biz döndükten sonra ya biz döneceğimiz gün olur falan filan. Ama şöyle bir şey oldu. Biz cuma akşamı uçtuk. Cumartesi sabah Amerika ve İsrail İran'ı bombalamaya başladı. Aslında ilk gün Lübnan müdahil olmamıştı. Lübnan derken aslında Hizbullah'tan bahsediyoruz. Bir parantez açalım. Oradan tabii içeriden takip ettiğim için bu süreci orada yaşayan insanlarla bir uzlaşı yapılmış. Çünkü aslında Hizbullah aynı zamanda parlamentoda temsil ediliyor ve şöyle bir uzlaşı yapılmış bütün taraflarla. Demişler ki biz bu süreçte dahil olmayacağız. Çünkü biz dahil olursak mahvolacağız. Hiç herhangi bir gücümüz yok. Ancak da biz zaten ekonomik olarak mahvolmuş durumdayız. Yeni yeni toparlıyoruz. Biz bu sürece dahil olmayacağız. Tamam tamam. Bütün bu uzlaşıya rağmen galiba ertesi günde ya da cumartesi günün akşamıydı. Tamamen amaçsız bir şekilde, hiçbir şeye hizmet etmeyecek şekilde güneyden, Lübnan'ın güneyinden Hizbullah 2-3 tane havaya misil attı, roket attı ve düşmediler de bu arada, vuruldular falan. Ve tabii ki İsrail'in özellikle tabii ki tepkisi çok ağır oldu. Ben oradayken sanırım cumartesi akşamı olmak kaydıyla ve pazar yoğun olarak Lübnan'ın güneyini bombaladılar. Bizim epey uzağımızda, çünkü bizim kaldığımız yer şehir merkezi genellikle güvenli kabul edilen yerler. Fakat belli nokta atışları yapıyor İsrail. Oradaki insanlardan bunu gözlemlemek çok ilginçti arkadaşlar. Şöyle, herkes düzenli olarak takip ediyor. Ding mesaj geliyor. İsrail bu saatte 10 dakika sonra, 15 dakika sonra burayı vuracağım diyor. 500 metre yakınına gelmeyin, uzaklaşın diyor. Garip bir şekilde bazı insanlar da gidip cep telefonlarıyla 500 metre uzağına gidip canlı canlı çekiyor bunları mesela. Bunu çok ilginç, travmatik buldum. Yani böyle bir şeyi. Lübnanlılar, Beyrutlular özellikle şehrin işte daha üst kesimleri diyelim, sınıfları diyelim, korkunç, çok kızgınlar Hizbullah'a. Çünkü bu yaptığıyla bütün ülkenin kaderiyle oynadığı için çok kızgınlar. Haklı olsa bile haksız duruma soktu bizi diyorlar. Ve müthiş bir nefret duyuyorlar. Özellikle zaten böyle de bir şey var. 1920'li 30'larda yapılmış bir uzlaşı var. Lübnan'da Cumhurbaşkanı Sünni olur. Başbakan Maronit olur. meclis başkanı da Şii olur. Sünni ve şey tersi olabilir, evet. Başbakan ve cumhurbaşkanı ama.
Cumhurbaşkanı bu, Maronit galiba.
Evet.
Michel Aoun'dur şimdi o eski general.
Eski generaldir. Evet. Dolayısıyla şey bile yani şu anda Şii olan aslında hatırlabildiğim kadarıyla Hizbullah var. Evet, Emel diye bir başka grup vardı. Onun temsilcisiymiş. O bile yani kınadı şey Hizbullah'a bu yaptığından dolayı Şii olmasına rağmen. Ama tabii İsrail'in tepkisi çok ağır oldu. İnsanlar çok doğal olarak da endişelendi. Eş dost ben oradayken tamam mısın, dön artık falan. Şöyle bir sıkıntı oldu. Benim uçağım pazartesi akşamıydı. Pazartesi sabah kahvaltı yaparken uçağımın iptal edildiğini öğrendim. Panik olacak bir durum yoktu. Yani biz gerçekten tehdit hissetmedik. Ama hava yolları tehdidi hissetti. Bu arada Lübnan'ın kendi hava yolları Middle East Airlines kelle koltukta uçmaya devam etti. Hiçbir seferini iptal etmediler neredeyse. Birkaç tanesi hariç. Hani İran'a gidenler falan filanları onları saymıyorum. Diğerlerini iptal etmediler. Organizatörler hemen otelimize geldi. Check out yapın dedi. Hepinizi evlere alacağız. Ve evlere dağıldık. Ve o andan itibaren bizi el üstünde tuttular. Ve hani aslında bu insanlar gördüğünüzde Lübnan'da daha çok kalbur üstü insanlar. İşte belli bir ailesel geçmişleri var. İyi durumdalar falan. Böyle iyi işlerde çalışıyorlar. Ve bize gerçekten çok iyi davrandılar. Bizim bulduğumuz bir sonraki bilet, ben pazartesi uçacaktım, uçamadım. Cumartesi günüydü, bir sonraki cumartesine. Dedim iyi, biz burada bir hafta yiyip içeceğiz. O yüzden kafam rahat. Ama tabii eş dost da devamlı mesaj atıyor. Ben de onları sakinleştirmeye çalışıyorum. Salı günü akşamı yeni yerler açıldı Middle East Airlines'a ve yeni biletler alıp hatta ben önce diğerlerine teklif ettim biletleri. En son bir tane daha açılınca binip geldik. Benim için Lübnan çok kıymetli, çok özel, çok bambaşka bir yer. En çok üzüldüğüm nokta şu andan itibaren özellikle 500,000'dan fazla insan o güneydeki tehdit altındaki bölgelerden Beyrut'a kaçmış durumda. Yollarda, sokaklarda, otellerde misafir oluyorlar ve tabii sokakta ne kadar misafir olunur o tartışma meselesi. 500 bin ile 1 milyon olduğu söyleniyor ve İsrail Lübnan'ın güneyini ve hatta Beyrut'un belli yerlerini de bombalıyor. Dündü galiba. Beyrut'un içinde çok merkezi yerde bir apartmana bir nokta atışı yaptı. Sonuç olarak arkadaşlar benim gözlemim şu, bütün bu kavga içerisinde gerçekten filler ezilirken, tepişirken çimen eziliyor. İran bir şekilde bunu rejim idare edecektir diye tahmin ediyorum. Başka sıkıntılar yaşayacak elbette ama en temel sıkıntı Lübnan'da çünkü gerçekten her seferinde sıfırdan yeni bir şeyler kurmaya çalışıyorlar. Ama insanların o sıcakkanlılığı, ev sahibi olması ve hayata bağlılığı çok kıymetliydi benim için. Diyeyim de buradan Beyrut'a, Lübnan'daki kardeşlerimize, dostlarımıza da bir selam sevgi yollayayım.
Bir metaforla bitirelim Kemal'ın durumuna uygun olarak. Geçen hafta konuştuk hatta.
Ahmet Kaya'nın şarkısını söyleyeceksin.
Yok şey bize
şehirlere
bana
bombalar
fotoğraf
yağarken sen dans ediyordun.
Erol Bey biliyorsunuz bizi yakın takipçimizdir de geçen programımızı dinlemiş orada şeyden bahsetmiştik. Daha çok tabii bu şeyde borsada kullanılan terim beklenmeyen olay için kara kuğu, siyah kuğu nadir bulunan ve benim Erol Bey fotoğraf çekiyormuş kuş fotoğrafları bana Londra'da çektiği bir siyah kuğu fotoğrafı gönderdi bunun üzerine. Tabii o hiç beklenmedik bir şeyin ortaya çıkması. Kemal'ın durumu içinde kullandığı metafor hayvanlar aleminden. Yine hep metaforlar nedense hayvanlar aleminden. Gri gergedan. Gri gergedan da göz göre göre gelen
evet,
bir olay. Dedi.
Evet,
tam aynen. Senin olayında gri gergedan aslında. Siyah kuğu değil. Çünkü
bu arada,
göre göre.
Bu arada biz neredeyiz? Biz Kıbrıs'tan 10-15 kişilik bir gruptuk. Güneyden çoğunlukla. Hatta havaalanında biz gidecekken Kıbrıs'ın kuzeyinden iki arkadaş bir çift beni gören biri Kemal rahatladı sen bu işleri iyi takip ediyorsun sen de gittiğine göre çünkü endişeliydi eşi biraz zorlamış bir şey olmaz dedim yani biz, olsa bile sıkıntı yok biz hani merkezi güvenli bir yerde olacağız falan gerçekten de gri gergedan oldu orada. Ama işte İtalyanlar vardı, başka insanlar da vardı iptallere rağmen. Mesela biz döndük, İtalyanlar bir hafta sonra dönebildi. İlginçti mesela. Onlar her gece dans ettiler, yemek yediler, hayatlarına devam ettiler. Şey ilginçti, son bir şey daha hatırladım sonradan. Mesela oturuyorsun zın diye bir ses sanki şey çalışıyor. Hani su doldur ya motor, su motoru, öyle. Su motoru. Evet, İsrail'in drone'u devamlı dönüyor. Devamlı bir gözlem, devamlı bir ölçü, devamlı kim nerede nasıl surveillance yapıyor mesela. Ve onu devamlı duyuyorsun her an çoğunlukla. Bir de o kadar uzmanlaşmışlar ki önce şöyle bir ses gelirse, bum diye bir ses gelirse denizden gelir. Şöyle gelirse bu aslında füzedir falan filan gibisinden bize detaylı olarak da anlattılar biz oradayken. Böyle de bir olayımız oldu.
Geçmiş olsun.
Filmi var Emil Kursika'nın Underground diye. Orada bir sahne var. Tabii Balkanlar'da böyle keyfine düşkün olmasıyla tema izletmiş bir bölge. Her şeye rağmen. Orada da Yugoslav İç Savaşı'nı ele alır. Aslında İkinci Dünya Savaşı'ndan başlar. İnsanlar yerin altına gelir ve bir tane uyanık bunlara savaşın bittiğini söylemez. Onları sömürür, silahlarını satar. İki şeye bağlanır. Yugoslav İç Savaşı'na ve bir bomba isabet eder. Bunlar şeyden çıkar, yer altından. O yüzden film ismi Underground'dur ve İkinci Dünya Savaşı hala devam eder zannederler. Halbuki film çekildi işte İkinci Dünya Savaşı'na ilgililer. Ben bu Alman der 20 sene, işte kaç sene önce vurmuştum. Yine hala hayatta falan.
Öyle bir hikaye vardı ya. Gerçek bir hikaye. Evet. Bir Japon bir adada kısılı kalır ve ondan gibi. Sonra savaşın bittiğini bilmez falan.
Onun gibi sonra. Ve orada bir sahne var. Bunlar dans ederler, eğlenirler. Yani benzetmek gibi olmasın. Bomba düşer binaya. Yugoslav İç Savaşı. Bir sallanırlar. Müzik durur, dans durur, eğlence durur. 2-3 saniye dururlar. Sonra tekrar müzik çalmaya başlar. Goran Bregovic yaptığı müziklerini de dans ederler, eğlenirler. Biraz onun gibi.
Evet, hayata bağlanmaya çalışmak. Bütün her kötülüğe rağmen hayata yaşamaya çalışmak galiba insanın en büyük özelliklerinden bir tanesi. Arkadaşlar bir saati geçtik. Evet,
en uzun programımızdan biri oldu. Sanırım kapayabiliriz.
Evet, bir sonraki programda görüşmek üzere. Üzere. Diyelim mi? Diyelim.
Diyelim. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. The first trilingual podcast station of Cyprus. Island Talks. Open. Diverse. Free.